Ayrım 39.
Nitekim Kabasitenler İran'dan gelen saldırılara karşı Trabzon'la birlikte savaşıyorlardı. Ancak aynı Kabasitenler Skolarlara karşı da mücadele ediyorlardı. Daha doğrusu yerli derebeylerine liderlik yapıyorlardı. Kabasitenler Skolarlar ile Mezokaldiyalılar arasında şöyle bir rol oynuyorlardı. Skolarlar saray askerleri ve muhafızlarıydılar. İstanbul'da Komnen Hanedanı tahttan uzaklaşınca Skolarlar Trabzon'u gemilerle terk ediyor ve Çoru ile Faş suları arasında kalan bölgeye kaçıyorlardı. Fakat daha sonra 1. Alexis Komnen'i destekleyerek onu Trabzon'a kral yapıyorlardı. Tekrar saraya dönüyor ve saray partisi olarak kabul ediliyorlardı. Bunlara karşı halk ile birlikte ünlü ve zengin yerli hanedanlar, geniş aileler yerli partisini oluşturuyorlardı. Zengin hanedanların Trabzon kıyılarında malikaneleri bulunuyordu. 1204 yılında Trabzon devletinin kuruluşunda önemli roller oynuyor, ayrıca yönetimde söz sahibi olmak istiyorlardı. Bu bağlamda ortaya pek çok derebeyi sülalesi çıkıyor ve her şeye rağmen Komnen hanedanını lider kabul ediyorlardı. Ancak 2. Alexis Komnen'in ölümü üzerine iki parti arasındaki iktidar rekabeti çatışmaya, sonra da iç savaşa dönüşüyordu. Çatışmalar büyüyerek Trabzon imparatorlarının otoritesini sarsınca bölgede önemli bir yönetim boşluğu meydana geliyordu. İmparatorluk yönetiminde iddialarını ve şanslarını kaybeden yerli derebeyi aileleri bu kez de Trabzon şehri dışındaki, özellikle de ulaşımı güç savunması kolay yerlere el koyuyorlardı. Zira Kabasitenler de bu aşamada en stratejik yerlere, yani Zigana geçidinin bulunduğu alana sahip oluyorlardı. Zigana, Kadaka, Dorila yani Torul şataloru ve diğer birçok mahaller, Arsinga yani Erzincan'ın hudut köyü Alangoza, Kelkit ilçe merkezine 8 kilometre kuzeybatıdaki belediyeli Alansa'dan ibaret bu güçlü hanedana aitti. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser sayfa 34. 14. yüzyılın sonu, 15. yüzyılın başında Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu, Orta Doğu, İran ve Güneybatı Kafkasya'yı bağlayan ünlü yolun %60'lık kısmı Kabasitenlerin elinde bulunuyordu. İddiaya göre bu hanedan Abhazlarla bağlantılıydı. Osmanlı kaynaklarının Torul Beyliği bölgesini Gürcistan'dan ve beylerin de Gürcü göstermesine bakılırsa, bu Kabasitanların veya Kabasitenlerin, 11. yüzyıldaki Selçuklu fetihleri sırasında bütün Faş, Riyon ve Kür boyu Gürcistan'ın da alem olan Abkaz ile ilgili bulundukları ve adların Kabasitliler, Abkasyalılar anlamına geleceği düşünülebilir. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser sayfa 33. Abhazya kökenli olduğu ileri sürülen Kabasitenler yerel ahlak anlayışlarını egemenlik tesis ettikleri alanda açıkça sergiliyorlardı. Kabasitenler hakkında en geniş bilgiyi Timur'a hediyeler götürürken bu bölgeden geçen İspanyol elçi Clavio veriyordu. 1404'te bunların başında Kir Leo bulunuyordu. O sırada hükümet idaresinde bulunan Kir Leo'nun aile adı Clavio'nun itineriumunda bilgisizlik yüzünden son zamanlarda değişmiş olarak bir yerde Kuir Leo Arbosit ve diğer bir yerde Kabasika diye geçer. Yerliler ve Rumlar ona Kabasika veya Kabasites ve onun partisine de Kabasitonoi veya Kabasitanlar diyorlardı. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser sayfa 34. İspanya kralının elçisi Clavio, Timur'a gitmek üzere geldiği Trabzon'dan hareket ederek dağların doruğuna, Zigana geçidine doğru konvoyla ilerlemeye başlıyordu. Arazi yükseldikçe iklim koşulları zorlaşıyordu. Ortalık karla kaplanıyordu. Konvoy iki gün sonra yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş olan Zegan Kalesi'ne ulaşıyordu. Elverişsiz bir köprü ile varılabilen Zegan Kalesi'nde Kiril Kabasika'nın, ki Clavio Kabasika'nın Rum asilzadesi olduğunu sanıyordu, adamları bulunuyordu. Bu adamlar konvoya ilişmiyordu. Clavio ve adamları ertesi günü Kavaka adlı kaleye ulaşıyordu. Çıplak dağların doruklarında bir nehrin kenarında kurulmuş olan Kavaka Kalesi de Kabasika'ya bağlı bulunuyordu. Kaledeki az sayıda adam bu geçide hakim oluyor ve geçenleri de durduruyordu. Kavaka Kalesi'nden çıkan birkaç kişi bizden bir miktar ücret istediler. Götürdüğümüz eşya için gümrük resmi vermek mecburiyetinde olduğunu söylediler. Biz de verdik. Kabasika namındaki zata ait olan bu yer eşkıyayla doluydu. Çünkü Kabasika'nın kendisi de bu çeşit bir adamdı. Bu yoldan geçmek isteyenler biraz kalabalıkça olmalıdırlar. Yoksa buradan selametle geçmenin imkanı kalmaz. Bundan başka buradan geçmek isteyenler Kabasika ile adamlarına mühim miktarda para hazırlamış olmalı ve bunları o zata hediye etmelidir. Timur devrinde Kadis'ten Semerkant'a seyahat. C.E. Clavio'dan tercüme eden Ömer Rıza Doğrul. Kanaat Kitabı İstanbul, Ahmet Sait Basım Evi, sayfa 84. Kabasika adlı derebeyi buradan geçen güzergah üzerinde çeşitli kaleler kurmuş ve bu kaleleri de birer soygun odağı haline getirmiş bulunuyordu. Nitekim Clavio'nun konvoyu Cavaca Kalesi'nden ayrıldıktan bir süre sonra Orilla Kalesi'ne ulaşıyordu. Cabasica Orilla Kalesi'nde bulunuyordu. Konvoy yakındaki bir kilisede konaklıyordu. Bu sırada Cabasica bir adamını gönderiyordu. Adam buradan geçen herkesin Cabasica'ya hem vergi vermek hem de uygun armağanlar sunmak zorunda olduğunu bildiriyordu. Adam ayrıca Cabasica'nın Türklerle savaştığını, bu nedenle adam toplamak üzere dağlarda oturmak zorunda kaldığını ve tek gelir kaynağın ise yolculardan topladığı vergilerle düşmanlarından elde ettiği ganimetten ibaret olduğunu söylüyordu. Clavio, Cabasica'yı görmek istediğini bildiriyor fakat sayıları artan eşkıyalar çevrelerini sararak buna izin vermiyorlardı. Bu görüşme ertesi gün yani 1 Mayıs 1400 günü gerçekleşiyordu. Bu dağların ve kalelerin hükümdarı olan Cabasica bize nasıl yaşadığını anlatmaya başladı. Kendisi bu çıplak yerlerde ömür sürermiş. Bu havali şimdilik sükun içinde yaşamakta ise de daima Türklerin taarruzuna uğrarmış. Kendisiyle arkadaşlarının maişetlerini temin edecek bir irat menbaaları yokmuş. Ancak gelip geçenlerden aldıkları ile komşu memleketleri yağma ederek elde ettikleri şeylerle geçinirlermiş. Onun için Cabasica bizim de kendilerine yardım etmemiz lazım geldiğini gösteriyordu. Kendisine ya para ya mal vermeliymişiz. Clavia, cilt 1, adı geçen eser sayfa 85. Bunun üzerine İspanyol elçi ile abaza eşkıya derebeyi arasında adeta bir haraç pazarlığı başlıyordu. Clavio, beraberindeki eşyanın Timur'a giden armağanlar olduğunu, bu bölgenin de Timur'a bağlı bulunduğunu, dolayısıyla armağan da olsa kendisine bir şey veremeyeceğini söylüyordu. Cabasica ise bunları almak zorunda olduğunu söylüyor, bu tür vergi ve armağanlar alamaması halinde Timur'un topraklarına bile saldırmak durumunda kalacağını ileri sürüyordu. Elçi nihayet bazı armağanlar vermeyi kabul ediyor fakat Cabasica armağanları beğenmiyordu. Clavio bu ısrar karşısında korkuyor ve çaresiz kalıyordu. Bunun üzerine diğer tüccarlardan bazı eşyalar satın alarak Cabasica'ya veriyordu. Cabasica bunları yetersiz bulmakla birlikte kabul ediyordu. Cabasica bizi muhafaza ederek Timur'a tabi Erzincan arazisinin hududuna kadar bize refakat edeceğini anlattı. Cabasica bize at temin etmeyi, yüklerimizi taşıyacak hayvanlar tedarik etmeyi de vaat etti. Bunlar hazırlandıktan sonra yola çıkmak istedik. Fakat türlü türlü bahanelerle yoldan alıkonulduk. En sonra yeniden atlar kiralayarak ve bize yol gösterecek adamlar bularak hareket ettik. Clavio, cilt 1, adı geçen eser sayfa 86. Ama konvoy Cabasica'nın şehrinden yine de yakasını kurtaramıyordu. Zira öğleden sonra yine Cabasica'ya bağlı yeni bir kaleye geliyorlardı. Kaleden çıkan atlılar da diğerleri gibi para ve armağanlar istiyorlardı. Aralarında sert tartışmalar cereyan ediyor fakat Cabasica'nın eşkıyaları istedikleri paraları ve armağanları alıyorlardı. Cabasica'nın adamları Alanza köyüne kadar refakat ediyor, burada ayrılıyorlardı. Alanza köyü Kelkit'e bağlıydı. Alanzalılar Türktü ve burada Cabasica'nın hükümranlığı sona eriyordu. Alanza civarında Çepni Türkleri bulunuyordu. Bütün bu olay ve oluşumlar Kafkasya kökenli Abhazyalıların ve Megrellerin Doğu Karadeniz bölgesine ne denli nüfuz ettiğini, kendi ahlak anlayışlarını ve geleneklerini bölgeye nasıl ve ne denli yansıttıklarını ortaya koyuyordu. Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u almasından sonra buraya ve diğer stratejik noktalara yerleştirdiği Yeniçerilerde sık sık Abhazya ve Megrelistan'a gidiyorlardı. Bunlardan ya para ile ya da vuruşarak kadın, kız, çocuk ve köle alarak dönüyorlardı. Kadın ve kızları kendilerine cariye yapıyorlardı. Trabzon kadınları Avaza, Gürcü, Çerkes mahbubeleri olmakla mahbub ve mahbube ciğer kuşeleri olur ki güya her biri ay parçasıdır. Evliya Çelebi, cilt 3, adı geçen eser sayfa 92. Trabzon İmparatorluğu'nun yönetim zafiyetine yuvarlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz bölgesinin pek çok yerinde yerli derebeyleri yani Mezokaldiyalılar yerel egemenliği ele geçirmiş bulunuyorlardı. Aralarında Abaza ve Megrel beyleri olduğu gibi yerel beyler de yer alıyorlardı. Bunların hepsi de aynı yöntemleri uyguluyor, aynı davranış biçimini ve eylemleri sergiliyor, haraç alıyor, yağma yapıyor, otoriteyi ve gücü temsil ettikleri için yerel topluluklardan da yardım ve saygı görüyorlardı. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u almasıyla birlikte gerçi Trabzon İmparatorluğu ve İmparatorluk Otoritesi egemenliği sona eriyordu. Ama Trabzon'da yeni bir otorite ve egemenlik merkezi ortaya çıkıyordu. Bu da Osmanlı otoritesi oluyordu. Yeni yönetim hiç vakit kaybetmeden kendi otoritesini tesis ve kabul ettirmeye başlıyordu. Nitekim 1470 yılında Trabzon Şehzade Sancağı oluyordu. 1470 yılında Fatih Sultan Mehmed'in oğlu olan Amasya valisi Şehzade Sultan Abdullah'a Trabzon valiliği verildi. Böylece Trabzon padişah çocuklarını yönettiği önemli bir il, yani Şehzade Sancağı oluyordu. Trabzon tarihi, fetihten kurtuluşa kadar Mahmut Goloğlu, Kalite Matbaası Ankara 1975, sayfa 18. Trabzon'da otorite boşluğunun doldurulması ve şehir içi ve yakın çevresindeki sorunların çözümlenmesiyle sıra yereldeki değişik kökenlere dayanan yerel güç odaklarının tasfiyesine geliyordu. Nitekim Gelibolu Sancak Bey'i Kasım Bey, Trabzon şehrinin yönetimini düzenlerken Hızır Bey de bölgenin fethi işlemini tamamlıyordu. İlk hedefi ise Kabasitenlerin oturduğu Mezokaldiye kaleleri oluşturuyordu. Giresun'a kadar olan silahlandırılmış bölgeler kendiliklerinden teslim oluyordu. Trabzon fethini müteakip padişah oradan ayrılırken Trabzon'un diğer taraflarında Kabasitenlerin şehri olan Mezokaldiye ile diğer o taraf şehirlerinin zaptı Sancak Beylerinden ve Şehzade Bayezid'in eski lalası olan Hızır Bey'e bırakıldı. Osmanlı Tarihi, Cilt 2, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, TTK sayfa 56. Bunların arasında en çok Akçaabat'ın batısındaki Akçakale direniyordu. 1480 yılında Rakka Sinan Bey Trabzon ile Gümüşhane arasında kalan bölgeyi ve Torul Kalesi'ni ele geçiriyordu. Zira Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlularla savaşırken Torullular Akkoyunluları destekliyor ve yardım ediyordu. Rakka Sinan Bey Torul ile birlikte Kürtün'ü de alıyordu. Ama Trabzon bölgesi Osmanlı otoritesini iyiden iyiye Şehzade Selim, yani Yavuz'un valiliği sırasında hissediyordu. Şehzade Selim zamanında Trabzon adeta ikinci bir başkent veya bağımsız devlet gibi yönetiliyordu. Selim aynı anda üç cephede birden mücadele ediyordu. Birinci cepheyi Pers topraklarında hızla gelişen Safavi devletiyle bu devletin yaymaya çalıştığı Şiilik mezhebi teşkil ediyordu. İkinci cephede Trabzon'a kadar nüfuz eden Gürcüler bulunuyordu. Yavuz'un üçüncü cephedeki mücadelesi ise bölgeyi Müslümanlaştırmak yönünde oluyordu. Müslümanlaştırma konusunda ilk adımları Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u alır almaz atıyordu. Bu durum 1486 yılı tahrir defterinde belirleniyordu. Livai Trabzon, Cemaati Müslümanlar Kibi Emri Hazreti Sultan-ı Azam Sürgün Ahmet der Trabzon, Trabzon'da sultanın emriyle zorla iskana tabi tutulan Müslümanlar toplumu. Genel başlığı altında ilk olarak şehrin daimi Müslüman sakinlerinin listesi vardır. Bu kategoride sakinlerinin geldikleri yörelere göre adlandırılan 19 Müslüman cemaati görmekteyiz. Bunlar arasında adlarını şu Anadolu kasabalarından alan gruplar vardır. Niksar, Sonusa, Ladik, Amasya, Bafra, Osmancık, İskilip, Çorumlu, Gümüş, Merzifon, Tokat, Samsun, Samsun'un nahiyesi Torhul yani Turhal, Zile, Göl, Canik, şimdi Gölköy, Satılmış, Canik, Kağla ve Kadıgadı. Trabzon şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583. Heath ve Lowry, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No. 159, İstanbul 1981, sayfa 21. Tahrir defterinde de kaydedildiği gibi Trabzon şehrinin Müslümanlaştırılması için Fatih Sultan Mehmet sürgün politikası uyguluyordu. Ön Asya'nın başka yörelerinden bazı Türk ve Müslümanlar Trabzon'a sürgün edilerek burada zorunlu ikamete tabi tutuluyorlardı. Böylece Trabzon'daki Müslüman nüfus hızla artıyor ve devlet politikası hedefine ulaşıyordu. Bu politika Trabzon şehrinin çevresini de kapsıyordu. Trabzon'un alınması sırasında çevredeki demografik yapı şöyleydi. Doğu kıyıları Lazlar ve dağlık bölgesinde koyuncu ve yaylacı hemşinlilerin oturduğu yerler, batısı Çepni ve Danişment eli boylarından Kürtünlü Türkmenleriyle meskun bulunan Trabzon'a soyca kozmopolit Bizanslı Rum halkının azınlıkta olduğu anlaşılıyor. Bugün de Oflu ve Lazlar'ın hemşinlilerden başka Trabzon ile Bayburt ve Gümüşhane halklarından Türkçe konuşanlara Kaldiyalılardan kaynaklandığı için Kaltlar denmesi de bu tarihi bölge adından kalma canlı hatıralardan ileri geliyor. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser, sayfa 32. Müslümanlaştırma politikaları çeşitli yöntemlerle devam ediyordu. Ama Trabzon'un doğusunda durum hiç de başarılı görünmüyordu. Zira Trabzon'un doğusunda çeşitli güçler rekabet ediyor, egemenlik sağlamaya çalışıyordu. Örneğin Rize'nin batısında halk hala Yunanca konuşuyordu. Rize'nin doğusunda Gürcistan'a yakın yerlerde ise halk Megrelce konuşuyordu. Rize'de Lazlar oturuyordu. Gürcüler ise Lazların Megrel olduğunu ileri sürerek onları soydaş kabul ediyor, böylece kendi egemenlik ve otoritelerini kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Bu iddia ve politikaları sadece Şehzade Selim zamanında değil, ondan 100 yıl sonra bile devam ediyordu. Rize kenti Lazların kentidir. Lazlar Megrel ulusundandır. Zamanla İslam'a geçişler olmaktadır. İslam'ı kabul etmeyenlere ağır vergiler yüklenmekte, ekonomik ve moral baskılar yapılmaktadır. Bu baskılar Lazların Türklüğe boyun eğmelerinde büyük rol oynamaktadır. Bazı aileler yeni doğmuş çocuklarını yok etmektedirler. Zira böyle yapmakla evlatlarını ağır yaşam şartlarından ve İslam'a zorlanmaktan kurtarmış sayıyorlar. Yetişmiş kızlarını yeniçerilerle evlendirmeye özen gösteriyorlar. Bu yolla bir dereceye kadar rahat yaşama şansı elde etmeye çalışıyorlar. Lazların Tarihi, Muhammed Vanişli, Ali Tandilava, Ant Yayınları İstanbul 1992, sayfa 47. Şehzade Selim Trabzon'un doğusunu bir an önce kontrol altına almak istiyordu. Zira Gürcülerin yanı sıra bir başka tehlike de Güneydoğu'dan geliyordu. Şii kökenli Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup'un yerine geçen Baysungur öldürülüyor, yeni hükümdar Sultan Rüstem Karadeniz'e ulaşabilmek için tıpkı Gürcüler gibi Trabzon'un doğusunu ele geçirmeye çalışıyordu. Şehzade Selim bu gelişmeleri yakından izlerken sıkı önlemler almaya da gayret gösteriyordu. Nitekim 1501 yılında kardeş kavgaları sonucu Akkoyunlu devleti çöküyor, bundan yararlanan Erdebil Şeyhi Haydar ile oğlu 1502 yılında ortaya çıkarak tarikat perdesi altında Safavi devletini kuruyordu. Safavi devleti kısa sürede Azerbaycan, Irak, İran, Horasan, Erzurum, Erzincan ve Kemah bölgelerini devletinin sınırlarına kattı. Rize ve Hopa Osmanlı Türklerinde kalmak üzere Trabzon ili sınırlarına dayandı. Trabzon Tarihi, adı geçen eser, sayfa 28. Bu durum Şehzade Selim'i ürkütüyor. Trabzon'un doğusunu kontrol altında tutmak için harekete geçiyordu. Gürcü kayıtlarına göre Şehzade Selim 16. yüzyılın başında yöreden toplayıp hazırladığı bir kuvvetle doğuya doğru ilerliyordu. Askerleriyle birlikte Selim Trabzon'dan Melo'ya ulaşıyor, burada savaşarak Gonyo Kalesi'ne giriyordu. Kaleyi de ele geçirerek Arhavi, Viçe, Atina, Lopa, Gonyo, Batum, Çihala, Beylevan, Noedi, Makriyali, Sarp gibi kent ve köyleri abluk altına alıyordu. Savaş 3 ay sürüyordu. Gürcü ve Laz savaşçıların büyük bir bölümü yaşamını yitiriyordu. Nihayet Osmanlı ordusu karşısında Lazlar sulh görüşmelerine razı oluyorlardı. Lazların temsilcisi Petros söze başladı. "Savaşacak askerimiz kalmadı, erzakımız tükendi," dedi. Osmanlı temsilcisi paşa da "size yiyecek verelim ama ölen askerlerinizin geri getirilmesi olanaksız. Erkek çocuklarınız 10 yıl içinde birer asker olarak yetişir. Endişe etmeyiniz. Size bir önerimiz var. Sakın bizi reddetmeyiniz." "Nedir öneriniz?" diye sordu Petros. "Müslümanlığı kabul ediniz," dedi paşa. "Bizler Hristiyanız. Bizi böylece kabul ediyorsanız ediniz. Asla Müslüman olamayız," dedi Petros da. "Peki," dedi paşa. "İstediğiniz gibi olsun." Petros Osmanlı paşasına bir kağıt uzattı. Üzerindeki istek şuydu: "Ülkemiz Lazistan'da sığırlarımıza, davarlarımıza, tavuklarımıza ve neyimiz varsa hiçbir şeye el uzatılmasın, zarar verilmesin." Lazların Tarihi, adı geçen eser, sayfa 46. Burada hemen kaydetmek gerekir ki daha sonraki yüzyıllarda Doğu Karadeniz bölgesindeki Hristiyanlar hızla Müslümanlaşıyordu. Ne var ki bazı yerlerde bu Müslümanlaşma korkudan gerçekleşiyor ve Müslüman görünenler Hristiyanlıklarını muhafaza ediyorlardı. Bu halk dışarıya karşı Müslüman gibi yaşarken ve İslam yaşam tarzını sergilerken gerçekte Hristiyanlık ilkelerine bağlı kalıyor, Hristiyan yaşam tarzını sürdürüyor ve yönetimi aldatıyorlardı. Böylece devlet karşıtı insanlar devlete olan düşmanlıklarını bu görüntü altında kolayca sürdürüyorlardı. Bütün bu olaylar yerel halkın kendi dışındaki otoritelere bağlanmamak konusundaki katı, inatçı ve ısrarlı tutumunu kanıtlıyordu. Bu nedenle Roma ve Pontos döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de Doğu Karadeniz bölgesinde yerel topluluklar merkezi otoriteyle temasta pek bulunmuyor, mümkün olduğunca bu otoriteyle muhatap olmamaya çalışıyorlardı. Şehzade Selim padişah olduktan sonra bütün dikkatini Safavi devletine ve Şii tehlikesine çeviriyordu. Ancak mücadele sırasında ve daha sonraki İran ilişkilerinde Doğu Karadeniz bölgesine yerleşmiş olan Çepniler Osmanlı merkezi yönetiminin başını ağrıtıyordu. 16. yüzyılda Trabzon yöresinde yaşayan Türklerin önemli bir kısmını Çepniler oluşturuyordu. Hatta yörenin batısındaki ve güneyindeki dağlara Çepni Dağları deniyordu. Ama Çepniler daha da yoğun olarak Giresun, Torul ve Göreli arasındaki alanda, özellikle de Kürtün kazasında yaşıyorlardı. Ayrıca Trabzon, Torul, Vakfıkebir arasında yoğun olarak yaşıyorlardı. Çepni yöresinde Özgür, Kayadibi, Kurtulmuş, Yenicehisar, Seyyid, Çandarlu, Alum, Yumu, Engezlü, Firuzlu, Halkalu, Yakalkan, Kilise, Kulçukuru, Şaban, Dikmeci, Yamhurca, Emürlü, Saban, Uzundere, Karagöncü, Mürsellü, Tanaderesi, Derelü, Akyuma, Karınca gibi büyük bir kısmı Türkçe adlar taşıyan kalabalık nüfuslu köyler görülmektedir. Profesör Doktor Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 331. Buralardaki çepniler toprağa bağlanıyor, onlara da timar sistemi uygulanıyordu. Dirlikler ise genellikle çepni beylerine veriliyordu. Çepni beylerinin çevresine din ve tarikat adamları da bulunuyordu. Tarikat liderleri beylerin üzerinde etkili oluyor, beyler de onların yönlendirdiği şekilde halkı yönetiyorlardı. Mezhep önderleri kimi yerde camiler, köprüler vesaire yaptırıyor, halkı peşlerine takıyorlardı. Yine çepnilere mensup bazı şahısların da Giresun, Ordu ve Tirebolu camilerinde imamlık, hatiplik ve cüzhanlık vazifelerinde bulundukları anlaşılıyor. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 332. Ayrıca Trabzon'un doğusundaki bazı dirlikler de çepni beylerinin elinde bulunuyordu. Ne var ki daha önce babayilerin ayaklanmasına katılıp da canlarını kurtarmak için Doğu Karadeniz bölgesine gelmiş olan bu çepnilerin büyük bir kısmı Osmanlı merkezi yönetiminin aksine Sünni değillerdi. Bu çepnilerin pek mühim bir kısmı Şii idiler. Bunun bir sonucu olarak da Safavi hükümdarlarına bağlı bulunuyorlardı. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 332. Nitekim Yavuz Sultan Selim'in Safavi devletiyle Şah İsmail'e karşı yürüttüğü mücadele sırasında çepniler Osmanlı yönetimine güven vermiyor, bu güvensizlik Kanuni Sultan Süleyman zamanında devam ediyordu. Nitekim 1565 yılında İran ile temasta olanların gizlice yakalanıp gönderilmesi konusunda Trabzon Sancakbeyi'ne bir buyruk veriliyordu. Zira Safavi müritleri arasında çok sayıda çepni de bulunuyordu. Yine Kanuni devrinde Trabzon ve Canik'ten gelen çepniler Doğu Anadolu ile Irak'taki bazı kalelerde görev yapıyorlardı. Bu çepnilerden bir kısmının Safaviler adına casusluk yaptıkları saptanıyordu. Dahası 1568 yılında Van Beylerbeyi'ne bir buyruk gönderiliyordu. Çepnilerin Erciş Kalesi'ni İranlılara teslim etmeleri nedeniyle Van, Erciş, Ahlat ve Bitlis kalelerinde bir tek adam kalmamak üzere çepnilerin bölgeden çıkarılmaları emrediliyordu. Prof. Dr. Faruk Sümer, adı geçen eser sayfa 332. Çepnilerin Doğu Karadeniz bölgesine gelerek yerleşmeleri 16. yüzyıla sınırlı kalmıyor, 19. yüzyıla kadar fasılalarla kimi zaman seyrekleşip kimi zaman da yoğunlaşarak devam ediyordu. Ancak bu nüfus hareketleri genellikle büyük sorunlar yaratıyordu. Şehzade Selim önce Safavi hükümdarı Şah İsmail'i korkutup sindirdikten sonra Doğu Karadeniz'de faaliyette bulunan Gürcülerle uğraşmaya başlıyordu. Nitekim ilk olarak 1508 yılında Gürcistan'a sefer yapıyordu. Trabzon valisi Açıkbaş Prensi'nin de yardımıyla Prens Bagrat'ı yeniyordu.